İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bir Artı Eksi Dünya programında tekrar beraberiz. Bu hafta Yemen'i konuşacağız. Bu hafta Yemen'de biliyorsunuz pek çok olay oldu. Pek çok Arap ülkesi bir araya gelip saldırı başlattı. Husileri oradan çıkarmak istiyorlar. İran'la Arap ülkeleri yine karşı karşıya geldi. Biz bunları değerlendireceğiz ve daha sonrasında Yemen'de neler olabilir, Orta Doğu nasıl bir şeye sürüklenebilir bundan bahsedeceğiz. Başlıyoruz.
Senin de söylediğin gibi tabii ki bu hafta herkesin dikkati direkt Yemen'deydi. Çünkü Husilerin ilerleyişi daha önceden Sana bölgesinde zaten Husilerin etkin olduğunu biliyorduk Yemen'de. Fakat daha sonradan Taiz'i aldılar ve Aden'e ilerlediler. Aden'in içlerine kadar girdikten sonra Suudi Arabistan direkt operasyon başlatma kararı aldı. Havadan bir operasyondu. Fakat Suudi Arabistan tek değildi bu konuda. Amerika lojistik destek ve istihbarat desteği vermeyi kabul etti. Aynı zamanda da 10 ülkeyle birlikte bunu yaptılar. Bu ülkeler hangileriydi? Mısır, Fas, Ürdün, Sudan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Pakistan ve Amerika'da söylediğimiz gibi lojistik olarak ve istihbarat konusunda destek vereceklerini söylediler. Cumhurbaşkanımız da bir konuşma yaptı ve o da yine aynı şekilde bu operasyonu onayladığını söyledi Sayın Erdoğan. Ve onlar da yine lojistik destek verebileceklerini vaat ettiler. Tabii ki bizim gönül ister ki biliyoruz ki daha ilk andan itibaren, ilk gece operasyonundan itibaren havadan bombardımanla yapılıyor ve her zaman hocamızın bizim kanalımızdan da söylediği, bizim de burada programımızda sürekli sık sık dile getirdiğimiz gibi hava bombardımanları her zaman sivilleri de hedef alacak. Çok riskli saldırılardır ve nitekim öyle oldu. Daha ilk günden çok sayıda sivil ve çocuklar hem hayatını kaybettiler hem yaralananlar oldu. Dolayısıyla biz zaten her zaman olduğu gibi burada da hiçbir şekilde kime karşı olursa olsun bir operasyonu hiçbir zaman tasvip etmediğimizi belirtiyoruz. Fakat şimdi olaylar nasıl gelişti bir ona bakalım Yemen'de. Husilerin Şii olduğunu biliyoruz ve İran destekli olduğunu biliyoruz ve hatta ilk bu örgütün kuruluşunun İran tarafından yapıldığını biliyoruz Yemen'de. Fakat İran'la Suudi Arabistan'ın aslında dikkat çekici bir çakışması var bölgede. Yani sadece bu Yemen'de olmuyor da ta Körfez Savaşı'ndan itibaren, yani Amerika'nın Irak'a işgalinden itibaren başlayan aslında hem Irak'taki İran'ın şu anda özellikle gelişen hakimiyeti Suudi Arabistan'ı çok tedirgin ediyor. Fakat Amerika'nın işgalinden sonra Sünni aşiretleri ve Saddam'ın devrilmesinden sonra İran'ın bölgedeki önemli bir aslında karşıtı, rakibi yok olmuş oldu. Tabii ki Saddam rejimi çok zalim bir rejimdi. O anlamda aslında çok faydalı bir şey olması gerekiyordu. Fakat biri gitti, yerine başkaları geldi. Yine bölgede hiçbir şekilde huzur oluşmadı. Ama Irak'ta İran'ın hakimiyeti artmaya başladı. Çünkü İran destekli, aynı zamanda aslında Amerika'da destekli Maliki rejimi geldi. Maliki rejiminden sonra şu andaki Abadi rejimini de yine aynı şekilde İran destekliyor bildiğimiz gibi. Amerika'da destekliyor. Şii olması nedeniyle. Buradaki tabii ki Sünni aşiretleri rahatsız ediyordu. Çünkü kendilerine de haklar tanınmasını istiyorlardı. Fakat hiçbir şekilde bu haklar tanınmayınca Sünni aşiretlere de üstü kapalı olarak Suudi Arabistan'ın desteği başladı. Fakat bölgede tabii ki Sünni aşiretlerin bu desteği görmesinin yanında Irak'ta IŞİD gelişmesiyle birlikte çok daha farklı bir tablo önümüze çıktı. Aynı şeyi Suriye'de görüyoruz. İran'la yine Suudi Arabistan'ın çatışmalarından. Ne oldu? İran, Rusya ile birlikte Esad rejimine destek verirken Suudi Arabistan, Türkiye ve Amerika ile birlikte muhaliflere destek verdi. Aslında Suudi Arabistan'ın desteği hep örtülü olarak görüldü Suriye'de. Hiçbir zaman kendisi ifade etmedi bunu gerçi ama silah desteği de yaptığını genel olarak herkes biliyor ve dile getiriyordu. Yine aynı şekilde Lübnan'a baktığımızda Lübnan Hizbullah zaten İran'ın kurduğu bir teşkilattır. Bunu herkesin malum olduğu üzere. Fakat ve Lübnan'da dediğin gibi Hizbullah yönetir. Bu da yine Suudi Arabistan'ın bölgedeki çıkarlarıyla çatıştığı için bu bölgede de aralarında yine bir karşılıklı sürtüşme vardı. Oradan Bahreyn'e gidiyoruz. Yakın zamanda geçtiğimiz programımızda da anlatmıştık. Bahreyn'de de bir Sünni hakimiyet varken aslında Şiilerin çoğunlukta yaşadığı bir ülke olmasına rağmen Sünni bir hakimiyet vardı. Burada da yine Suudi Arabistan desteğiyle ayaklanan Şiiler, İran desteğiyle ayaklanan Şiiler son dönemde bastırılıp yine yönetimin lehinde bir başarı elde etti Suudi Arabistan. Bahreyn'den de Yemen'e geldiğimizde Yemen'de de yine seneleri alan aslında 1918 yılına kadar Osmanlı'nın hakimiyetine 400 yıl boyunca yaşamış olan Yemen sonradan Güney Yemen'in uzun yıllar 1967 yıllarına kadar İngiltere'nin hakimiyetinde kalmasıyla Kuzey Yemen, Güney Yemen şeklinde ayrı iki bölgeyken 91 yılında birleşiyor iki bölge ve Salih'in liderliğinde birleşiyor ve seçilen ilk cumhurbaşkanı oluyor Salih. Fakat daha sonra Arap Baharı'nın da bölgede bütün bölgeyi hareketlendirmesiyle birlikte genellikle hep Tunus dikkat çeker Arap Baharı'nda, Suriye ve Mısır dikkat çeker. Fakat aslında Yemen'deki olaylar çok daha fazlaydı, gösteriler çok daha şiddetliydi. Aşiretler genellikle ayaklandılar çünkü Salih'in ve aşiretinin büyük payı aldığını düşünüyorlardı asıl. Onların nemalandıklarını düşünüyorlardı. Aşiret liderleri odalarında daha fazla pay almaya konuşurken aşiretlere bağlı olanlar sokaklarda gösterileri yapıyorlardı. Fakat Yemen bu anlamda tamamen karıştı ve bu karışıklık içerisinde de Husiler işte İran'ın da desteğiyle bir yandan gelişmeye başladılar ve yönetime karşı baş kaldıracak hale geldiler.
Aslında Yemen hem Şiilerin hem Sünnilerin yıllar boyunca bir arada çok barış içinde yaşadığı en ideal yerlerden bir tanesiydi. Ama tabii Osmanlı yıkılışı böyle cetvelle çizilmiş bütün ülkeleri Orta Doğu'da hep bir felaket getirdi. Yani sonrası hep felaketli oldu. Ya diktatörler musallat oldular, böyle Marksist diktatörler, Boğazcı diktatörler musallat oldular. Ya da işte şu anki Suriye'nin en son halinde gördüğümüz gibi, Irak'ın şu anki son halinde gördüğümüz gibi paramparça oldu bu ülkeler. Bir bütünlük içinde kalsaydı İslam coğrafyası, bunların hiçbiri olmayacaktı. Biz geçen programımızda bunun üzerinde çok durmuştuk. Şii-Sünni çatışması sürekli körükleniyor. Buna da uyan Müslümanlar var. Bunlar da kendi aralarında bölündükçe bölünüyorlar. Yemen'deki olay budur. Aslında gerçekten %30-35'lik bir nüfus var Yemen'de ve bunlar yönetimde hak sahibi olmak üzere aslında harekete geçmişlerdi. O dönemde direkt aslında bir darbe olarak isimlendirmediler. Pek çok kişi de o dönemde isimlendirmedi bu şekilde. Sadece yönetimde bir hak sahipliği istediler. Belki bu gerçekten değerlendirilmesi ve özellikle de o sırada onlara verilmesi gereken bir haktı. Fakat bu gerçekleşmedi. Ardından daha fazla olaylar büyüdü. Şimdi
uzlaşı hükümeti kurmaya
teklif ettiler. Uzlaşı hükümeti çok önemli.
Bu önemli şey. De aslında Husileri hep saldıran ve işgal eden olarak görülüyor ama ilk baştaki yaklaşımları...
Tabii. Şimdi biz geçen hafta İran'ın yayılmacı politikasını Irak üzerinden incelemiştik. Biliyorsun Tikrit ve Umsol operasyonlarının doğrudan Kasım Süleyman'ın eline verilmiş olması zaten bunu yeterince ortaya koyuyor, delillendiriyor. Fakat genel olarak bu Yemen konusunun ardından da bir yayılmacılık politikası İran'ın var diye bunu anlatmıştık zaten geçen haftada. Bu yayılmacılık politikası evet Yemen'de gelişti. Fakat burada sırf İran'ın suçlanmasını çok fazla doğru bulmuyorum. Şii, orada bir Şii milliyetçiliği var, elbette bir Şii ittifakı var ve bunu İran gerçekten göz göre göre yapıyor. Yani bunu hiçbir zaman gizlemedi. Daha çok aslında buna Fars-Arap karşıtlığı diyebiliriz. Çünkü genel olarak hep Araplara yönelik oldu. Genel olarak biliyorsun İran'ın çok fazla ciddi anlamda Kürtlerle, onlar da Sünni olmasına rağmen bir karşıtlığı olmadı. Türklerle o kadar ciddi anlamda olmadı ama Araplarla daima oldu. Fakat bunun sorumluluğunu birazcık daha çok Suudi Arabistan'da aramak gerekiyor. Biraz geçmişe, birazcık yakın geçmiş dönemleri eğer dönecek olursak 1991 Körfez Savaşı'nda da 2003 Irak Savaşı'nda da sürekli en fazla, en birinci dereceden destekçisi bu savaşların Suudi Arabistan olmuştur. Hem askeri yönden, hem silah yönünden, her türlü yönden, hem parasal yönden, her türlü yönden destekçisi olmuştur. Ve bu aslında Suudi Arabistan burada bir Sünni güçlenmesi ortaya çıkartmak istiyordu. İran'a karşı bir savaş ortaya koymak istiyordu. Bölgede İran'ın güçlenmesini engellemeye çalışıyordu. Fakat bu tamamen her seferinde daha da tersine dönen bir şekle dönüştü. Yani burada aslında Sünni hakimiyeti kurulmaya çalışılırken biz İran'ın burada devreye girdiğini görüyoruz. Gerçekten İran'ın bir Şii hakimiyeti kurma arzusu vardır. Eskiden beri yani İran devriminin bütün Orta Doğu'da aslında gerçekleştirmek arzusu vardır. Bu bir gerçektir. Fakat burada Suudi Arabistan'ın bu yayılmacılığına ve bu üslubuna karşı bir şeyde geliştirildiğini unutmamak gerekiyor.
Aslında Suudi Arabistan'da, İran'da bir nüfuz elde etme savaşı içerisindeler. Burada mezhepler kullanılmış oluyor.
Çok doğru.
Bu çok açık
ve
olarak
etnik
dikkat çekiyor.
Yani.
Evet, iki tarafta onu kullanarak ilerliyor. İran'da kendisi bir yayılmacılık içerisinde. O da Şii kimliğini kullanıyor. Suudi Arabistan'da ona karşı Sünni kimliğini. Çünkü iki tarafı da çatıştıracak veya destekleyecekleri kimlikleri bu şekilde seçmiş oluyorlar.
Bu arada tabii Amerika bunu çok ustaca kullanıyor. Çünkü biz geçen hafta bunu anlatmıştık. Tikrit operasyonunda İran'ın destekçisinin, yani daha doğrusu operasyonu Amerika'nın İran'a bırakmış olması çok önemli bir delildir. Buna biliyorsun Netanyahu kızgınlık içindeydi. Şimdi şöyle bir baktığımızda aslında Yemen operasyonunda Amerika'nın dahil olmayıp ama destek veriyoruz demesi Birazcık Suudi Arabistan'ın gönlünü alma çabaları gibi bir şey gibi gözüküyor. Çünkü doğrudan İran'ı destekleyen, nükleer müzakereleri ilerleme kaydeden iki ülkenin bir araya gelmesi Orta Doğu'da bazı dengelerin değişmesine sebep oluyor. Suudi Arabistan tedirgin oluyor, İsrail tedirgin oluyor. Onların da gönlünü alabilmek açısından Yemen şu anda bu arada kullanılıyor. Fakat burada şunu hatırlatalım, sen Arap Baharı'ndan biraz bahsettin. Arap Baharı'nda aslında Bahreyn'i unutmamak gerekiyor. Bahreyn %70'i Şii olan bir ülkedir, krallıktır. Suudi Arabistan'ın doğrudan tekeli altında olan diğer krallıklardan bir tanesidir. Ve etki gücü güçlüdür, yani bir körfez krallığı olması bakımından güçlüdür. Tamam küçük bir ülkedir ama etki gücü bu anlamda güçlüdür. Orada Şiiler ayaklandı. Hemen ayaklanma, yani bir Arap Baharı aslında orada da alevlendi. Fakat bu ayaklanma hemen Suudi Arabistan tarafından böyle gözden ırak bir şekilde ortadan kaldırıldı. Hemen böyle gerekli paralar dağıtıldı, sus payı verildi. Ve böylelikle Arap Baharı ortadan kalktı. Bu aşamada İran aslında devreye girebilirdi. Ve Bahreyn'deki bu çatışmayı daha da kanlı hale dönüştürebilirdi. Yani Şiileri daha fazla destekleyip. Fakat bu şekilde olmadı. İran orada devreye girmedi ciddi anlamda. Belki bilmiyorum, jeopolitik açısından çok işine gelen de yerlere daha çok yöneliyor İran. Bunu da birazdan inceleyeceğiz. Fakat böyle olmadı. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Böyle bir şey tekrar etse Suudi Arabistan'ın gücüne karşı İran'ın daha güçlü olarak devreye gireceğini görmek gerekiyor. Suudi Arabistan'da bunu görmüş.
Şimdi aslında neden Yemen sorusu da biraz dikkat çekiyor. Yemen çünkü bildiğimiz gibi Arap ülkelerin, hatta Müslüman ülkelerin içerisindeki en fakir ülkelerden biri. İki kişiden biri açlık sınırında ülkede. Fakat Yemen aşiretlerin en yoğun olduğu ülke aynı zamanda. Yine Müslüman ülkelerin içerisinde, Arap ülkelerin içerisinde en çok aşiret barındıran ülke konumunda ve bütün aşiretler silahlanmış durumda. Ülkedeki erkeklerin hemen hemen tamamı bir silaha sahip. Yani öyle bir ülke ki açlık sınırındalar, yiyecek yemek yok ama hepsinin elinde bir silah var. Bu anlamda dikkat çekici. Fakat Yemen'in tabii ki jeostratejik konumu çok önemli. Haritanın üzerinde Yemen'e bakacak olursak, gördüğümüz bu şekliyle de bütün petrol transferlerinin rotalarının geçiş üzerinde. Yani öyle bir bölgede ki hem Suudi Arabistan'dan petrolün geçiş yolu üzerinde hem de bütün bölgedeki her petrol transferlerinin geçişi konumunda. Şimdi İran'a baktığımızda Körfez'de, zaten Basra Körfezi'nde geniş bir hakimiyeti var İran'ın ve neredeyse bütün limanlar İran'dan soruluyor. Ama şimdi Yemen'e de bu anlamda, Yemen limanlarına da İran hakimiyet kurduğunda Suudi Arabistan'ın ticari anlamdaki bütün aslında kabiliyeti çökmüş durumda olacak. Biraz da bu anlamda dikkat çekiyor. O yüzden Suudi Arabistan güney sınırının neredeyse tamamına yakınını kaplıyor olmasının dolayısıyla Umman'la birlikte Yemen'in, Yemen'deki her şeye tarih boyunca da sürekli müdahil olmuş. Aslında bu Husilerin ilk çatışması da değil yönetimle. 7 kere bugüne kadar ilk başından itibaren toplam 7 kere çatışma haline girmiş Yemen'de. Yemen yönetimiyle Husiler. Şimdi Arap Denizi ve Kızıldeniz'de olan sınırı, Körfez petrolleri transferinin geçiş noktası olması Yemen'e bu anlamda bir gerçekten önem atfediyor. Fakat bunun dışında da Afrika boynuzuna olan yakınlığı da var Yemen'in. Yani her bölgeye hakimi, tam bir geçiş noktası konumunda. Dolayısıyla şimdi bu çatışmalar dolayısıyla Yemen'in bütün limanları kapatılmış durumda. Bu şekilde devam ettiğinde bu da çok ciddi bir risk oluşturuyor bölgeler için. Şimdi hem nüfuz sağlamak için, hem orada söz sahibi olmak için, hem bütün o geçiş yollarına hakimiyet kurabilmek için tabii ki kendi aralarında da gizli bir aslında soğuk savaş var İran'la Suudi Arabistan'ın. İran'ın da her zaman tabii ki Arap Yarımadası'na olan bakış açısı var, tarihi bakış açısı var. Mekke'ye, Medine'ye olan bakış açısı var, hakimiyet kurma anlamında bunu da biliyoruz İran tarihinden itibaren. Fakat şimdi Husilere baktığımızda biz Yemen'in içerisinde, aslında Yemen'de Şiiler çoğunluk olarak değil. Demin sen de programın başında söyledin. 65, %65-70 oranında Sünni var Yemen'de. %25-30 oranında da Şiiler var. Fakat bu Şiilerin asıl Yemen'deki kolu %25-30 anlamında da Zeydiler var. Husiler aslında Zeydi olarak genellikle lanse ediliyor. Fakat Husiler aslında Zeydilerden oldukça ayrılıyorlar. Çünkü Zeydiler aslında Ehl-i Sünnet'e en yakın olan Şii kolu olmuş oluyor. Ve Ehl-i Sünnet'i tekfir etmiyorlar. Yani daha barışçılar Zeydiler aslında. Böyle bir Hazreti Ömer'e, Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ayşe'ye bakış açıları çok farklı. Onlara karşı yaklaşımları çok olumlu. Ve yine dediğim gibi Ehl-i Sünnet'i tekfir etmiyorlar. Ama diğer taraftan biz Husilere baktığımızda işte Zeydilerden bu anlamda ciddi olarak ayrılıyorlar. 12 İmam Şiası'na bağlı bir aşiret Husiler ve bu anlamda da İran'ın etkisi altındalar. İran tarafından Rafizileştirilen bir grup olarak biliniyorlar ve bildiğimiz gibi Rafiziler de Şiilerin içerisinde sahabeye en çok küfreden, sahabeye karşı en olumsuz olan ve ehli sünneti de tekfir eden ciddi bir aslında karşıt grup. Ve işte Husilerin en önemli özelliği de bu. Yani ciddi olarak bu anlamda karşıt bir gruplar ehli sünnete karşı. O yüzden de zaten ciddi çatışma söz konusu oluyor. Ve liderliğini de Hüseyin Bedrüddin el-Husi'nin yaptığı bir hareket bu. Husilik oradan geliyor adı. Liderlerinden geliyor. İran'ın desteğiyle de kısa sürede güçleniyor tabii ki ilk kurulduğu tarihten itibaren. El-Husi 2004'te Yemen ordusu tarafından öldürülüyor. Onun yerine oğlu geliyor yine Husi soyadıyla ve Sada eyaletinde yaşamaya başlıyorlar bu ekip olarak olduğu gibi Husiler. Husilerin sayılarına baktığımızda biz aslında 25 milyonluk Yemen'in içerisinde 100 bin, 200 bin gibi bir nüfusları var. Husileri destekleyen aslında oldukça az bir topluluk. Fakat bunların içerisinde de silahlı olanları 20-30 bin kadar. Yani tamamen İran'ın desteği olmadan aslında bölgede bir hakimiyet kurabilecek güçleri yok. Bir şimdi ilerlemelerine bakalım. Ocak 2014'ten itibaren başlayıp Yemen'de Husilerin ilerleyişi bu. Sana'dan başlayıp gördüğünüz gibi koyu olan böyle bölgeler Husilerin hakimiyetini gösteriyor ve aşağıya doğru, güneye doğru gittikçe bir yıl içerisinde neredeyse çok hızlı bir ilerlemeyle en son güneyde Aden'e kadar geliyorlar. Zaten işte o bölgeye ulaşmış olmaları yani o liman kentine ulaşmış olmaları Suudi Arabistan'ı ciddi olarak tehdit ettiği için bu operasyonda başlıyor. Fakat bu operasyona meşruiyeti kazandıran devrik olan liderleri Hadi'nin Birleşmiş Milletler'den ve Arap Birliği'nden müdahale istemesi. Böyle bir müdahale talebinde bulunduğu için de aslında operasyon bir nevi meşrulaştırılmış olarak görülüyor.
Evet. Şimdi sen aslında ilk başlarda bundan bahsettin. İran'ın genel olarak biraz çevresini, yani hakimiyet alanını geliştirmesi açısından olaya baktığımızda gerçekten Basra Körfezi'ne bir hakimiyeti vardı. Fakat sınır, yani Arap-Fars sınırı orada kesiliyordu daha önceden. Şimdi aslında bir süre sonra Irak'la ilgili bazı gelişmeler olduktan, Maliki'yi geçtikten ve doğrudan İran aslında, Irak aslında İran'ın kontrolü altına girdikten bir nevi bu şekilde olduktan sonra sınır artık Suriye sınırına yanaştı. Şimdi Suriye'deki savaşa baktığımızda aslında çok net bir şey görüyoruz. Bütün yönetim, bütün idare, bütün hatta bakanlar her şey Rusya ve İran'ın yönetimi altında. Yani biz Beşar Esad'dan bahsediyoruz ama hocamız bunu defalarca ve defalarca söylüyor. Onun hiçbir hakimiyeti olmadığını, genel olarak gerçekten Rus ve İranlıların kontrolü altında bir yönetimin orada olduğunu. Zaten şöyle bir baktığımızda neden Suriye'deki iç savaş bu kadar uzun sürdü diye anladığımızda bizim karşımızda olanın Beşar Esad değil de doğrudan İran ve Rusya olduğunu anlıyoruz. Yani aslında İranlı komutanların yönettiği bir sistem var orada. Şimdi böyle bakıldığında Suriye'nin de bir nevi İran'ın kontrolünün altında olduğunu kabul etmek gerekiyor. Dolayısıyla Suriye'nin de içine alınmasıyla sınır iyice genişlemiş durumda İran açısından. Şimdi diğer tarafa baktığımızda Lübnan zaten İran'ın kontrolü altında bir yer. Böylelikle Akdeniz hakimiyeti de bir nevi gerçekleşmiş oluyor. Şimdi senin söylediğin gibi Yemen'de bir Aden'e doğru açılma durumu var. Babülmendeb Boğazı, ben haritaya geri dönmek istiyorum. Babülmendeb Boğazı yılda 20 bin geminin geçtiği yer. Yani müthiş bir ticaret sarfiyatı var orada. Ve bu yine senin hatırlattığın gibi sırf belli yerlerle sınırlı kalmıyor. Aşağıda Asya'ya, Orta Asya'ya ve Afrika'ya uzanan çok geniş bir ağın artık iletimini yapıyor. Yani böyle bir boğaz. Şimdi Suudi Arabistan biliyorsun tamam petrol çıkarıyor ama en önemli bir geçim kaynaklarından bir tanesi bu petrolü ithal edebilmesi. Pardon, ihraç edebilmesi. Şimdi ihraç edebilmesi için de yollara ihtiyacı var. Babülmendeb onun için çok stratejik bir yer Suudi Arabistan için ve bunun ortadan kalkması ve gitmesi çok ciddi şekilde bir maddi anlamda, ekonomik anlamda çok ciddi bir baskı oluşturacaktır Suudi Arabistan'a. İran şu anda bu hamlesiyle bunu başarıyor. Yani aslında dediğin gibi senin de ilk başta hatırlatmıştın. İki anlayışın, iki ülkenin karşı karşıya gelip aslında iki Müslüman ülkenin karşı karşıya gelip birbiriyle mücadelesi nedeniyle yine mazlumlar ölüyor. Yine işte olan çocuklara, gençlere, evinden, yurdundan atılan yaşlılara, kadınlara, çocuklara oluyor. Yani yine aynı şekilde bir Orta Doğu'nun mahvedilişini görüyoruz aslında. Şimdi burada şuna da dikkat çekmek istiyorum. Tekrar biz haritaya bakacak olursak. Şimdi genel olarak dünyadaki geçiş noktalarını şöyle bir düşünelim. Bu geçiş noktalarında eğer gerçekten güçsüz ülkeler varsa bunlar hep daima diğer güçlü ülkelerin kontrolü altında olurlar. Şimdi Yemen, Babülmendeb Boğazı'nı kiminle paylaşıyor? Buna bakmak gerekiyor. İlginç bir şey karşımıza çıkıyor. Cibuti ile paylaşıyor. Cibuti hemen arkasında, altında da Somali var. Önemli bir liman kenti Somali. Şimdi biz buradaki yayınlarımızda çok defa bundan bahsetmiştik. Somali çok stratejik bir yer olması nedeniyle yıllar boyunca da çok sömürülmüş bir yerdir. Dolayısıyla hala daha çok fazla ülkenin denetimi altında olması savaşı var yani onun üzerinde. Cibuti zaten oradan koparılıp doğrudan bir Amerika ve Avrupa üssü haline getirildi. Orası çünkü çok stratejik bir yerde. Orası alındı ve sakinleşti bu ülkeler. Böyle bir durum oldu. Şimdi ne olacak? Karşı taraftaki Yemen'in de aynı muameleye maruz kalması gerekiyor. Aslında burada biz petrol yolları savaşıyla tekrar karşı karşıya kalıyoruz. Biz burada yine bir program yapmıştık. Bütün aslında bu savaşların derinde yatan sebepler... Yani en önemlisi enerjidir diye. İşte burada da gerçekten bir enerji savaşıyla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi bir mezhep kullanılıyor dedik. Fakat geçen programımızda hocamızın hatırlattığı bir şey vardı. Bu programda ben bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. İran bir strateji güdüyor. Yanlış, yani şu anlamda yanlış. Sünnileri ekarte eden bir strateji doğru bir strateji değildir. Eğer bir birlik gerekiyorsa bunun bütün Müslümanları da içine alan barışçıl bir birlik olması gerekiyor. Fakat kendi anlayışı içinde bir Şii birliğine çok ciddi şekilde kafayı koymuş ve bunu başarabilen bir ülke İran. Yani burada farkındaysan hiçbir Şii gidip de ayrı bir koldan hareket etmeyi kendince işte uygun bulmuyor ya da gidip başka bir Şii ile savaşmayı uygun bulmuyor. Yani öyle bir ayrım yok. Hepsi bir ittifak halindeler. Fakat Sünnilere bir baktığımızda aslında bu olay şöyle diyebiliriz gerçekten Suudi Arabistan'ın ihvana tavır almasıyla başlayan, alevlenen bir olay olarak da karşımıza çıkıyor. Kendi çocuklarına, aslında öyle diyeyim, Mısır ve Suudi Arabistan'ın kendi çocuklarına, kendi evlatlarına, kendi ülkesindeki kendi kültürüne ve değerine karşı çıkmasıyla başladı. İhvan'ı direkt ekarte ettiler. Kendi kardeşlerini öldürmeye başladılar. İşte bu ne zaman olduysa Sünni topluluklar arasındaki bölünmeler, çatırdamalar da böyle başladı. Şimdi IŞİD tamam devreye girdi. Şiileri katlediyor, Yezidileri katlediyor fakat Sünnileri de katlediyor. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de Sünni topluluklar içinde bu ayrışma ve birbirinden kopmadan kaynaklanıyor. Ve dolayısıyla da şu anda İhvan tarafına tutmaları IŞİD'in ve bunun karşısında da Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülkelere karşı koymaları içten bile değil. Bunu da umarız olmaz, kanlı bir şekle dönüşmez fakat öyle bir gidişat var gibi gözüküyor.
Şimdi operasyonda aslında o kadar dikkat çekici şeyler var ki bir bakıyoruz böyle operasyonlarda Esad hemen kendine bir pay biçiyor ve açıklamalarda bulunuyor. Suriye rejimi Yemen'deki gelişmeler noktasında endişe duyduklarını açıklıyor. Kendi ülkesinde yüz binlerce masum insanı, sivili öldürmüş olan ve hali hazırda her gün katletmeye devam etmiş olan Esad rejimi Yemen'deki gelişmelerden endişe duyduğunu dile getiriyor. Diğer taraftan Mısır'a bakıyoruz. Biliyoruz ki darbe sırasında binlerce insan yine orada sırf gösteri yaptıkları için ve seçilmiş cumhurbaşkanını destekledikleri için bir darbede hayatlarını kaybeden binlerce insanı biz gördük. Bütün dünya televizyonları buna şahit oldu. Mısır'da Yemen'de meşrutiyetin tesis edilmesi için, kendi meşrutiyetinin tesis edilmesi için operasyona katıldığını söylüyor. Arap koalisyonuna katıldığını söylüyor. Diğer taraftan bakıyoruz 10 tane ülke saydık programın başında. Hepsi Müslüman ülkeler. Müslüman ülkeler birleşiyorlar. Bir Müslüman ülkeye karşı hava bombardımanına başlıyorlar. Ve Amerika'ya bakıyoruz hemen perde arkasında desteklediğini söylüyor. Karşı tarafa bakıyoruz. İranlı Putin bir araya gelmiş. Diyorlar ki bu operasyon derhal durdurulmalı. Putin gerçi diyor ki barış yoluyla halledilmeli diyor. Böyle bir izahta bulunuyor. Ama biz bakıyoruz ki Selman havadan, Sisi de denizden Yemen'i ateşe tutuyorlar. Ateş bombardımanına tutuyorlar ve orada kimlerin öldüğü meçhul. Tabii ki zaten ekranları da yansıyor, görüyoruz. Masum halk hayatını kaybediyor. Bu çok açık olarak görülen bir şey. Şimdi bugün gelinen noktada aslında İran'ın Husileri her yönüyle destek verdiği çok aleni ve bilinen bir şey. Ve bunu da İranlı yetkililer zaten kendi dilleriyle ikrar ediyorlar. Diyorlar ki İran lideri Ali Hameney'in dış ilişkiler baş danışmanı Ali Ekber velayeti, Hizbullah'ın Lübnan'da oynadığı rolü Husilerin de Yemen'de oynamasını ümit ettiklerini açıklıyor. Şimdi burada çok açık bir şey var. Demin programımızın başında da açıkladık. Hizbullah'ın zaten kurucusu İran'dır. Ve Hizbullah şu anda Lübnan'ı idare eden tek, hem siyasi olarak hem askeri olarak tek yönetici konumunda. İşte o rolü diyor Husilerin Yemen'de oynamasını istiyoruz diyor İran. Yani kendi hakimiyetini Yemen'de de kurmak için. Diğer taraftan bakıyoruz İran parlamentosunda Tahran milletvekili olan ve dini lideri Ali Hamene'ye yakınlığıyla bilinen Ali Rıza Zakai diyor ki, 3 Arap başkentinin İran'ın elinde olduğunu ve Sana'nın da 4. Arap başkenti olacağını söylüyor. Yani burada işte mezhep aslında çatışması gibi gösterilen, ki Cumhurbaşkanımız da aslında ne kadar operasyona destek vereceklerini söylemiş olsalar da bölgede bir mezhep çatışması istemediklerini muhakkak parantez açarak açıkladı ve belirtti ki bu çok önemliydi. Aslında biz isteriz ki böyle bir operasyonun yanlış olduğunu da dile getirerek söylemiş olalım. Çünkü orada Müslümanların öldürüldüğünü de söylemek gerekiyor. Bizi de sürekli IŞİD'e karşı savaşa sokmaya çalışan sesler var biliyoruz. Güçler demiyoruz artık bunlara, ses şeklindeler çünkü. Sürekli bir bakıyoruz işte Irak, Kürdistan'ından sesler çıkıyor. Bir bakıyoruz Amerika'dan bazı sesler çıkıyor. IŞİD'e karşı Türkiye savaşa sokmaya çalışıyorlar ama hocamız kanalımızdan defalarca söyledi. Biz de buradan sürekli söylüyoruz. Asla bir Müslümana karşı tek bir kurşun bile atmak haramdır. Cinayet olur. Böyle bir şey asla Türkiye zaten girmez. Bunu hem başbakanımız hem cumhurbaşkanımız da böyle bir şey düşünmediklerini zaten dile getiriyorlar. Ama şimdi İran'a baktığımızda senin de söylediğin gibi tek suçlanacak yer İran değil. Fakat İran'ın da Suudi Arabistan'ın da bölgede ciddi olarak ayrılıkçı politikaları götürdüklerini görüyoruz. Halbuki ikisi de bölgedeki hakim güç olarak hem İran hem Suudi Arabistan ve bir de hakem ülke olarak aslında Türkiye'yi bir araya alıp anlaşsalar, bu bölgedeki ayrılıkçılığın yerine Müslüman olduklarını kabul etseler, mezhepleri bir kenara bıraksalar, mezhep ayrımcılığını bir kenara bıraksalar ve deseler ki biz tek bir ses olarak, Müslüman olarak, tek Allah'a inanan Müslümanlar olarak ve kardeş olarak gelin birleşelim deseler, aslında bölgedeki bütün her şey bir anda iner, diner. Gerçekten bu insanların çünkü sözü etkili olur. Çünkü Suudi Arabistan bir hareket başlatıyor, bir bakıyoruz arkasından 10 ülke birden, bütün Körfez ülkeleri ve 10 toplam ülke birden Pakistan'a kadar peşinden gidiyor. İran diğer taraftan bir şey başlatıyor. Irak rejimiyle birlikte Suriye'de dahil olmak üzere önemli ve stratejik ülkeler bunlar da hemen İran'ın peşinden gidiyor. Rusya zaten İran'a destek vermiş konumunda. Amerika'ya bakıyoruz hem İran'a destek veriyor hem Suudi Arabistan'a destek veriyor. İşte böyle bir konumda gördüğün gibi saydığımız ülkelerin içerisinde bir tek Türkiye yok. Türkiye'nin hakemliğiyle yani güvenilirliğiyle Türkiye'nin işte bir araya gelseler bu üç önemli ülke bölgedeki gerçekten İslam Birliği'nin kurulması ve burada mazlumların, sivillerin hayatını kaybetmesi konusunda çok ciddi bir önlem alınmış olur. Gerçekten bir dur diyebilecek gücü kendilerinde bulmuş olabilirler.
Evet, şimdi Türkiye'nin bunu başarabilmesi için de ama kendi içinde köklü bir zihniyet değişikliğine de ihtiyacı var. Bu geleneksel metotlarla olmuyor. Yani biz bunu başaramadık, biz bunu Mısır'da da başarabilirdik, olmadı. Aslında Suriye'de başarılabilirdi, olmadı. Yani Libya şu an tamamen tavır almış durumda. Dolayısıyla geleneksel stratejili değil, bir zihniyet değişikliği gerekiyor. Bu nasıl bir zihniyet değişikliği? Şimdi bizim ülkemiz hiçbir zaman mezhepçi bir ülke olmadı. Hiçbir zaman da mezhep savaşlarını körükleyen bir ülke de olmadı. Biz Orta Doğu'daki her ülkeye yakındık, İran'a da yakındık. Yani öyle bir ayrımımız da olmadı hiçbir zaman. Sünni bir ülke olmamıza rağmen, yani çoğunluğu Sünni olmasına rağmen. Şimdi burada tamam, fakat burada mezhep savaşının mantıksızlığını anlatmak için durun savaşmayın siz kardeşsiniz demek yeterli olmuyor. Bunu anlatabilmek için zihniyette oturmuş bir Kur'an ahlakı gerekir. Şimdi bu nasıl bir şey? Bu aslında hocamızın gece gündüz anlattığı bir şey. Ülkemizde Kur'an'a dayalı bir İslam anlayışı fikrinin hem yönetimde hem halk arasında genel olarak oturmuş olması gerekiyor. Şimdi biz eğer birilerine birkaç ülkeyi karşımıza alıp da mezhep savaşı doğru değildir bakın işte diyorsak eğer bunun delillerini de göstermek mecburiyetindeyiz. Ve bunu gerçekten senin söylediğin gibi yapabilecek tek ülke Türkiye. Ve herkesle uzlaşıyı sağlayabilecek ülke de Türkiye. Mesela İran'la oturabilir, konuşabilir, Suudi Arabistan'la ayrı konuşabilir, hepsiyle konuşabilir. Bunu ikna etmesi için ama Kur'an'dan delile ihtiyacı var. Kur'an'dan delil getirip Kur'an Müslümanlığını ortaya koyunca ve tek geçerli Müslümanlığın bu olduğu gösterilince, bu Müslümanlığın içinde bir mezhep ayrımının olmasının mümkün olmadığı, hepimizin Kur'an'a bağlı olduğu, dolayısıyla böyle bir Müslümanlık anlayışıyla sarılmamız gerektiğini, İslam'a sarılmamız gerektiğini anlatınca zaten böyle doğru, hak olan bir anlatıma hiç kimse karşı mücadele geliştiremez. Buna aslında ne IŞİD karşı mücadele geliştirebilir ne de başka birisi. Şimdi savaş yerine böyle bir eğitim zaten yapılması gereken şey. Yani bu hocamızın geceli gündüzü Orta Doğu'daki sorunları çözmek için anlattığı şey. Eğitim diyor hocamız. Karşına alıp konuştun mu, anlattın mı, bunları ona söyledin mi? E ne yapacaksın? Hayır, bomba yağdıracağım diyorlar. Sadece tek bildikleri bu. Karşılarına alıp konuşmak gibi bir şeyi es geçmiş durumdalar. Hepsi istisnasız. Bunu Amerika ve Avrupa'da dahil. Şimdi böyle bir ortamda zaten onları değiştirmek, işte Orta Doğu haritasını yeniden şekillendirmek, Orta Doğu'yu bir barış yurdu haline getirmek mümkün değil. Yani bunu daha fazla bombayla nasıl başaracaksın? Ya da daha fazla ayrılıkçı, artık ülkeler kendi içindeki kendi vatandaşları birbirlerinden ayrılmışken bunu meydana getirmek mümkün değil. Bunu yapmak için işte Türkiye'nin Kur'an Müslümanlığıyla devreye girmesi gerekiyor. Bu zihniyeti onlara empoze etmesi ve gerçekten bu konuda ciddi çaba göstermesi gerekiyor. Biz burada çok defa konuştuk. Allah'ın izniyle Orta Doğu'daki karışıklıklar istemeyiz olmasını. Fakat Allah'ın vaat ettiği karışıklıklar, yani Mehdi'nin çıkış döneminde, ahir zamanda Allah'ın olacağını belirttiği karışıklıklar. Biz o yüzden düşün ki bak, Irak'ta bütün olanlar, yani hadislerde geçen bütün olaylar 1400 sene sonra her şeyiyle oluşmuş ve gerçekleşmiş durumda. Suriye'de, Şam'da meydana gelecek bütün olaylar, hadislerde belirtilen olaylar gerçekleşmiş durumda. Dolayısıyla bunlar Allah'ın bir vaadi şeklinde oluyor, gerçekleşiyor. Fakat bunun sonucunda Müslümanların bir ittifak halinde olup Mehdi'yi istemeleri gerekiyor. İşte bunu yapacak ülke şu anda her halinden belli. Bunu ne İran yapar şu anda, ne Suriye yapar, ne Suudi Arabistan yapar. Bunu yapacak tek ülke Türkiye'dir. Ama işte bunun için de bir zihniyet değişikliği mutlaka kendi ülkemizde, genel olarak yaklaşımımızda gerekiyor. Bunun için önce barışçılık gerekiyor. Bütün ülkeleri ve bütün halkları içine alacak kapsayıcı bir konuşma, bir üslup gerekiyor. Bunun için çözüm üretmek gerekiyor. Kavgacı bir üslup değil. Bu genel olarak siyasetin bir belası aslında bütün dünyada. Bunun yapmak için bizim gerçekten çok uzlaştırıcı bir üslupla, ki Sayın Davutoğlu bunu gerçekten çok güzel yapıyor. Bu şekilde olması gerekiyor. Ama ikna edebilmek için sadece tek yol, Kur'an Müslümanlığını anlatacak bir eğitim politikası başlatmak.
Tabii şimdi aslında diğer taraftan İran'a bakıyoruz. Yayılmacılığından bahsederken Türkiye'ye ders veren bir konuşma yapıyor. Ve İran Dışişleri Bakanı Cevaz Zarif diyor ki Cumhurbaşkanı'nın İran'a bu operasyonları bir an önce durdurması ikazı üzerine. Diyor ki İran ve terörist gruplar Yemen'den çekilmeli sözüne karşılık olarak Cumhurbaşkanı, stratejik hatalar ve hırslı politikalarla bölgede onarılmaz hasarlara neden olanların sorumlu politikalar benimseyerek kapasitelerini barış ve huzurun sağlanmasında kullanmaları iyi olur. İşte bu dediği doğru aslında. Fakat bu kendileri için de geçerli. Yani bunu belki bir öz eleştiri olarak yapıyor diye de düşünebiliriz. Cevat Zarif bir öz eleştiri olarak dile getiriyor diye düşünebiliriz. Ama bir yandan da Türkiye'yi de bu konuda uyarıyor diye düşünebiliriz. Çünkü gerçekten baştan itibaren bunu hocamız da geçtiğimiz günlerde anlattı kanalımızda. Suriye'ye karşı, Irak'a karşı yürütülen politikalarda gerçekten hatalar olabildi. Fakat çok samimi yaklaşıldı. Mısır'a karşı özellikle yine aynı şekilde. Tabii ki vicdanlı bizim ülke yöneticilerimiz. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız da çok vicdanlı. Sayın Başbakanımız da çok vicdanlı. Orada mazlumun ezilmesini gördükleri zaman ona sessiz kalamıyorlar. Ama ülke politikası olarak da tabii ki bir yandan mazlumun ezilmesine karşı çıkmak gerekiyor. Darbeye karşı çıkmak gerekiyor. Suriye'de olduğu gibi bütün o sivil halkın yok edilmesine karşı çıkmak gerekiyor. Ama bir yandan da bağlantıyı kesmemek gerekiyor ki bu insanlara söz geçirmeye devam edebilelim. O noktada hocamızın da hatırlatmasında olduğu gibi gerçekten bir hata oldu gerçi. Ama bunu işte o Hamiyeti İslamiye ile, o vicdanlı tavırla ve her zaman belirttikleri gibi, biz real politikle değil, her zaman vicdanımıza göre merhametli şekilde yaklaşırız sözleriyle yaptılar ki bu doğruydu aslında gerçekten. Bu anlamda da haklılardı. Ama bir yandan da şimdi de aslında geç kalınmış değil. Yeniden aynı şekilde devam edilebilir ama şu aşamada tabii ki Esad'la, Esad'ın içerisinde olduğu bir yönetimin olmayacağını Amerika'da dile getiriyor artık. Çünkü uzun zaman Amerika'ya bunu söyletene kadar Türkiye gerçekten çok çaba gösterdi.
Gerçi Esad'la da görüşebiliriz de diyorlar yani.
Bir yandan, evet, kiri diyor, bir yandan yalanlıyorlar. Artık ne olduğunu biliyoruz. Esad da hemen bundan pay çıkarmaya çalışıyor. Televizyonlara çıkıp biz her türlü görüşe hazırız. Sanki herkes ondan bir demeç bekliyormuş gibi. Kimse onun kanlı elini, onun rejiminin kanlı elini gerçekten görmek istemiyor. Ama bir şekilde de bir uzlaşı sağlanması gerekiyor. Uzlaşı için de iki taraf gereklidir. Ki ülkemize gelip baktığımızda PKK ile bile burada, PKK yöneticileriyle bile görüşmeler yapılıyor. Çünkü iki tarafın bir şekilde bir araya gelmesi gerektiği düşünüldüğü için. Ama tabii ki şu anda Bu konuyu söylemeden de geçemeyeceğim biliyorsun her programda neredeyse. PKK'dan bir şekilde bahsetmek gerekiyor gerçekten. Ülkemizin en ciddi sorunu olduğu için. Ordumuzu tebrik ediyoruz. PKK'ya karşı gösterdiği güçlü ve dirayetli tutumdan dolayı son dönemdeki özellikle sesini çıkarması, hocamızın talepleriyle kükremelerinden dolayı ordumuza buradan teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok başarılı olduklarını düşünüyoruz. Daha da devam etmelerini diliyoruz tabii ki.
İnşallah. Bu arada şunu da hatırlatalım. İran biz her ne kadar pek çok politikasını eleştirsek de gerçekten vahşet politikaların hiçbir zaten tasvip etmemiz mümkün değil. Fakat bir Nehdi hareketi olarak ortaya çıktığını da unutmayalım. İran'da genel olarak devreye giren bütün komutanlar kendi ordularının bir Mehdi ordusu olduğunu iddia ederler. Biliyorsun Hizbullah böyledir. Muktedi Al-Sadr'ın kendi ordusu böyledir. Husiler şu anda devreye girdiler. Onlar kendilerinin bir Mehdi ordusu olduğunu söylüyorlar. Yani
İran'ın anayasası Mehdi gelinceye kadar geçer.
Gelinceye kadar geçerli. Dolayısıyla İran'ı teşvik eden ve bu şekilde azimli bir şekilde yola iten ve genel olarak Şii ittifakının bu kadar başarılı, yani vahşet yönünü söylemiyorum ama yayılmacı anlamda başarılı olarak devam etmesini sağlayan şey Mehdi'ye olan inançları. Ha, doğru şekilde mi inanıyorlar? Tabii ki inanış şekilleri yanlış. Kan akıtacak bir Mehdi bekliyorlar. İşte bir kuyudan çıkacak hayali bir Mehdi bekliyorlar ki çok tehlikeli bir inanç şekli bu. Fakat temelinde bir Mehdi inancının onları yönlendirdiğini unutmamak gerekiyor burada. Bizim de aynı şekilde, yani ben burada biz onlar ayrımını yapmak istemiyorum. Çünkü İran da Müslüman bir ülke, biz de Müslüman bir ülkeyiz. Orta Doğu coğrafyası genel olarak Müslümanlardan oluşuyor. Ve Şii-Sünni ayrımı aslında İslam'a yapılmış çok önemli hakaretlerden bir tanesidir. Müslüman kardeşin sen iki ayrı din gibi de değil artık, iki ayrı düşman gibi ayıracaksın birbirlerinden ve savaşı seyredip teşvik edeceksin. Bu gerçekten çok, yani tam ahir zaman aslında böyle bir şeyin olması. Bu zaten çok anormal. Fakat Mehdi hareketiyle ortaya çıkan bir zihniyetin hatalı bir düşünce olsa bile, yani Mehdi anlayışları farklı olsa bile bir azimle devam ettiği ve o azim sonucunda da başarıya ulaştığını unutmamak gerekiyor. Biz genel olarak Müslümanlar olarak bu Mehdi hareketinin doğru şeklini insanlara bildirmekle yükümlüyüz. Bak hala Mehdi gelecek deyince direnenler var. Hala dünyanın bu halini görmeden, bu kadar yıkılmış Orta Doğu, bu kadar harap hale gelmişken bu halini görmeden Mehdi'nin çıkışına itiraz edecek gücü bulanlar var kendi aralarında. Kendilerince yani zaten ne kendileri engelleyebilirler ne bir şey yapabilirler. Fakat burada şunu hatırlatalım. Gerçekten barış getirecek, bütün toplulukları birbiriyle dost haline getirecek, bütün dünyayı zengin edecek, dünyaya altın çağı getirecek. İşte İsrail'den Amerika'ya, Çin'e, Kore'ye her tarafı kucaklayacak. Gerçekten barış ve adalet timsali bir Mehdi'nin geleceğine halkımızın da Orta Doğu'nun da inanması ve çok ciddi şekilde bunu beklemesi gerekiyor. Çünkü Mehdi çıktı, o dönemdeyiz, alametlerin tamamı gerçekleşti ve bütün bu olaylar, Orta Doğu'da gerçekleşen bütün bu olaylar onun çıkışının alametidir. Ve kurtuluş isteniyorsa işte onu oraya kırdırmak, onu oraya teşvik etmekle değil, sadece Mehdi'yi istemek, Allah'tan bir kurtarıcıyı, bir kurtuluşu istemekle ancak bu mümkün olabilir. Tüm güç Allah'ındır, bunu unutuyorlar. Müslümanlar genel olarak zaten
unuttukları için bu
unuttukları için oluyorlar. Bunu hocamız da hatırlatmıştı. Yemen'de tamam Müslüman, %99 Müslüman ama işte ağızlarında gat, sabahtan akşama kadar Allah bilir samimi olanlarını tabii ki tenzih ederim. Fakat genel olarak görünüm olarak son derece uyuşmuş beyinler, ittifak etmekten çok uzak. Yani genel olarak Orta Doğu coğrafyasına baktığımızda Müslümanların ittifakını asla dile getirmeyen böyle bir topluluktan bahsediyoruz.
Dolayısıyla kendilerini ve kendi bölgelerini kurtarmaya yönelik bir üslup oluyor.
Gerçekten öyle. İşte ya Filistin'i kurtaralım, ya Irak'ı, ya Erbil'i kurtaralım, ya şöyle.
Şimdi Yemen'i mesela sadece
kendisi. Şimdi Yemen, evet. Halbuki bir insanın, Filistin'deki bir Müslümanın da Müslümanların birliğini istemesi, Irak'takinin de, Myanmar'dakinin de Müslümanların birliğini istemesi gerekiyor. Aksi takdirde Allah bereketini vermez. Ve gerçekten Mehdi'nin çıkışını arzu etmeleri, istemeleri, bunun için dua etmeleri ve çaba göstermeleri gerekiyor. Bu da ancak Kur'an Müslümanlığıyla mümkün olur.
Biz zaten İran'ın Mehdi anlayışına baktığımızda şu anda İran'ın bütün bölgeye hakim olması için operasyon emrini verenin de Mehdi'nin fısıltıları olduğunu iddia edebilecek konumdalar. Çünkü hayali Mehdi'ye inandıkları için hayali Mehdi her an her yerde bir şizofrenin bile iddia edebileceği bir konumda olabilir. Çünkü her kim mesela bana Mehdi bunu fısıldadı diye ortaya çıkacak olsa çok rahatlıkla katliamlara da sebebiyet verebilir.
Nükleer
dediğin gibi silah kullanmaya kadar ilerletebilir bu olayı. Ama tabii ki işte burada da bir Mehdi inançları olması çok güzel ve onlara gerçekten bir hedef belirliyor. Fakat yanlış bir Mehdi inancı. Aslında baktığımızda Mehdi'nin dışında hiçbir toplulukta gerçek anlamda doğruya yönlendiren bir şeyi göremiyoruz. O yüzden de işte Mehdi'nin bir an önce çıkıp bir an önce bölgeye sevgiyle o sükuneti vermesi için de biz de gece gündüz gerçekten dua ediyoruz. Bunu da işte Kur'an Müslümanlarının, Kur'an'ı gerçekten doğru olarak okuyan Kur'an Müslümanlarının iyi anlayıp bütün herkese anlatması da herkesin üzerine.
Gerçekten öyle. Bunun için de az, sayımız az demek doğru olmaz. Tüm güç Allah'ındır. Allah'ın verdiği o güçle mutlaka bu konuda mücadele etmek gerekiyor. Allah mutlaka hakkı galip kılacaktır çünkü inşallah. Bu haftaki yayınımız burada sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.